Ayrım 29, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 442. Kim yakışıklı? Aslan Bulut Yeni Çağ gazetesinde 16 Eylül 2007 tarihinde "Atatürk kadar yakışıklı bir Yahudi gördünüz mü?" başlığıyla adeta bazı kesimleri çıldırtıyordu. Şimdi Bulut'un bu sözlerine bakalım. Atatürk'ün hem ana hem baba tarafından Oğuz Han neslinden Türkoğlu Türk olduğunu, bugün büyük babasının köyü olan Makedonya'nın Kocacık köyündeki Yörük çocuklarına bakarak anlayabilirsiniz. Daha geçen günlerde Makedonya'daydım ve bu konuyu bu vesileyle gündeme getirmiştim. www.asilkan.org adresinde Atatürk'ün soyu ile ilgili bir inceleme halen yayındadır. Batı dünyası böyle bir deha nasıl olur da bizim içimizden yetişmedi ve Türkler arasından çıktı diye hayıflanmaktadır. Fakat son zamanlarda Atatürk'ü Kazım Karabekir'i, Ziya Gökalp'i bile Yahudi gösteriyorlar. Talat Paşa için sağlığında Yahudi demişlerdi de hem ana hem baba tarafından soyunu açıklayıp Türkoğlu Türk olduğunu bildirmişti. Yahudiler kusura bakmasın, ben bugüne kadar sinemadakiler dahil Atatürk kadar yakışıklı bir Yahudi görmedim. O Oğuz soyunun çocuğudur. Bulut'un bu yazısının ardından cadı kazanları kaynamaya başlıyordu. Aradan 9 gün geçtikten sonra 25 Eylül 2007'de Yahudi Murdoch, Tayyip'e ne kadar yakışıklı olduğunu söylüyordu. Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için geldiğinde New York'ta ABD'li içecek devi Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'in onuruna verdiği iftara katılıyordu. Yemekte Robert Murdoch, Muhtar Kent, Ali Babacan, CIA şefi Mark Grossman, ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi CIA elemanı Zalmay Halizat ile aynı masaya oturuyorlardı. Yemeğe 80 konuk geliyor, sözde iftar yemeği Four Seasons Oteli'nde gerçekleşiyordu. Yahudi medya patronu Murdoch iftar görünümlü ziyafette Tayyip'e "Çok heybetlisiniz, karizmatik bir lider olduğunuz kadar yakışıklısınız da" şeklinde kekleme amaçlı bir iltifatta bulunuyor ve ekliyordu. "Sabah ve ATV'ye talibim." Tayyip Yahudi Murdoch ve diğerlerine şu ilginç cevabı veriyordu. "Birlikte çalışalım, kilit roller alalım." Dinci ve yandaş basın Yahudi Murdoch'un yakışıklı keklemesini ciddiye alıyor, adeta bayram ediyordu. Dinci gazetelerin bazı bayan muhabir ve yazarları, AKP'nin bayan milletvekilleri de sevindirik olanların arasına katılıyor, Tayyip'in ne karizmatik, yani büyüleyici özellikle olduğunu anlata anlata bitiremiyorlardı. Tayyip de bu sözleri içten zannediyor, toplumun içinde eline aldığı kocaman bir elbise fırçası gibi bir nesneyle kıraç tarlaya dönmüş kellesini tarıyordu. Böylece Tayyip'in çalışma ve kilit roller alma sözleri toplumda hiç tartışılmıyordu. 27 Eylül 2007 tarihinde Hürriyet gazetesine demeç veren Vakit gazetesinin yazarı Sibel Eraslan şöyle konuşuyordu. "Tek kelimeyle karizmatik ve yakışıklı." Eraslan şöyle devam ediyordu. "Ses tonunu da beğeniyorum." Ancak Eraslan'ın iltifatları Sıddık Eraslan'ın AKP'den belediye başkan adayı olmasına yetmiyordu. Yeni Şafak'tan Özlem Albayrak'ta yakışıklı yalanını sürdürenler kervanına katılıyor, şu açıklamalarda bulunuyordu. "Gelmiş geçmiş en karizmatik başbakan." AKP milletvekili Canan Kalsın da "Ben karizmatik bir lider olduğunu düşünüyorum" diyordu. Yakışıklı tartışmasına bir zamanlar Turgut Aslaner kod adını kullanan ve içki masalarında def çalan, mecliste türbanı savunan Nazlı Ilıcak'ın dansöz soyan oğlu Mehmet Ali Ilıcak da 28 Eylül 2007 tarihinde Bugün gazetesindeki köşesinde Tuncay Güney vari açıklamalarıyla katılıyor, meşrebinin gereğini yerine getiriyor ve 80 yıldır Atatürk'ün mavi gözleri ve karizmasıyla övünen bizlere Erdoğan'a yapılan iltifat ilaç gibi geldi diyor ve şu eklemeyi de yapıyordu. "Hele o Kasımpaşalı edasıyla kendinden emin tavırları beni mest ediyor." Ilıcak'ın yazısını okuyan "Vay be, yılların Kasımpaşalı paytak recosu neymiş meğer" diyordu. Bu arada Erdoğan'ın Gürcülüğü de ABD'deki bu toplantılarda övgü konusu oluyordu. 30 Eylül 2007 tarihli Takvim gazetesinde Nazif okumuş Tayyip için "Aramızda Gürcü asıllı bir Türkiye başbakanı var, bundan çok memnun olduk" dendiğini açıklıyordu. Posta gazetesinin 29 Eylül 2007 tarihli sayısında Erdoğan ve Clinton'ın yanında İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson küresel girişim toplantısına katılan Tayyip'i takdim ederken Gürcülüğünü şöyle vurguluyordu. "Küresel çok etkinli toplumun inşası panelinde kökenlerinde Gürcülük olan Erdoğan'ın da katılması hoş bir tesadüf." Efendi II adlı kitabında Soner Yalçın Kırım ve Gürcistan Yahudileri için şöyle yazıyordu. Kırım ve Gürcistan başta olmak üzere Kafkas Yahudileri yani Doğu Yahudileri konusunda çok çalışmamız gerekiyor. Burada yaşayan Yahudileri bilmeden, tanımadan, örneğin İpek Yolu ticareti için ne söylesek yanıltıcı olur. Tayyip Ağustos 2004 tarihinde gerçekleştirdiği Gürcistan gezisinde ve Gürcistan Devlet Başkanı'nın yanında ''Ben de Gürcüyüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir.'' diyordu. Tayyip'in basın işlerinden sorumlu baş danışmanı Mehmet Akif Bekir'in Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabından bir hatırlatma yapmak istiyorum. Başbakan Erdoğan Musa peygamber soyundan geliyor. Abdullah Gül de yoldaşı ve iktidarı paylaştığı kardeşi Harun'a benziyor. Tayyip'in onay vermesinden sonra yayınlanan Akif Bekir'in kitabında akıllara ziyan benzetmeler yapılıyordu. Kitapta Erdoğan'ın Erbakan'ın yanında gelişmesi adeta Firavun'un yanında yetişen Musa ile özdeşleştiriliyordu. Ve bir insanın Yahudi soyundan geldiği ancak bu kadar mükemmel anlatılabilirdi. Sadece Musa'nın soyundan gelindiği itiraf edilmekle kalınmıyordu. Musa'nın hayatından kesitler verilerek Erdoğan'ınkiyle örtüştüğü iddia ediliyordu. Seçilmiş kişilik. ATV televizyonundan Ali Kırca 10 Eylül 2004 tarihinde başbakanlık konutunda Tayyip ile bir röportaj yapıyordu. ATV'de yayınlanan röportaj anında Tayyip'in oturduğu koltuğun yanında bulunan bir sehpa üzerinde Yahudilerce kutsal olarak kabul edilen menora ya da bilinen adıyla yedi kollu şamdan yer alıyor ve sürekli görüntüye geliyordu. Tayyip Yahudilerce kutsal sayılan yedi kollu şamdanın yanında kasım kasım kasılarak poz veriyor, soydaşlarına mesaj gönderiyordu. Sabitay Sevin'in torunuyum diyen homoseksüel modacı Cemil İpekçi'nin Tayyip'le arasından su sızmıyordu. İpekçi 7 Ağustos 2008 tarihinde TV'lerde yayınlanan demecinde AKP benim de sosyalleşiyor diyordu. AKP döneminde başta Kadir Topbaş'ın düzenledikleri olmak üzere AKP'lilerin toplantılarına erkek arkadaşıyla katıldığını vurguluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Belediyesi'nin personellerinin giyeceği elbise tasarımını Tayyip tarafından bu homoseksüel Sabatay modacıya yaptırılıyordu. Cemil İpekçi'ye sadece belediye personelinin kıyafetlerinin tasarımı mı yaptırılıyordu? Tabii ki hayır. Türk Hava Yolları ve posta telefon telgrafçılar da homoseksüel tasarımcının çizgileriyle tanışıyorlardı. İpekçi AKP ve Tayyip'in bunca kıyağına gereken yanıtı "Türban yasağı kalkana kadar defile yapmayacağım" sözleriyle veriyordu. Korkut Özal Tayyip'in başbakan olmasının ardından şöyle konuşuyordu. "O seçilmiş bir kişiliktir." Özal Tayyip'in başbakan yapılmasının sonucunda çok ince bir mesaj veriyordu. Bu mesajı seçimden hemen sonra verse pek dikkat çekmezdi. Ancak başbakan olduktan sonra seçilmiş bir kişiliktir demesi ister istemez insanın aklına bazı düşünceleri getiriyordu. İlk Hristiyan misyoner Pavlus'a göre Hazreti İsa görünmez Tanrı'nın görüntüsü, Tanrı'ya eş ve aynı zamanda Tanrı'nın oğluydu. Hem yasa yani şeriat hem de kurtuluştu, müjdeydi. Hristiyanlığın kurucusu olan ve aynı zamanda ne gariptir ki Yahudi olan Pavlus'un Hazreti İsa'ya bir peygamberin sınırlarını çok aşan yetkiler yüklediği yani insanüstü vasıflar verip tanrılaştırdığı çok açıktır. Soner Yalçın Efendi II adlı kitabında bu tanrılaştırma olayını şöyle açıklıyordu. Bugün Hazreti İsa'yı tanrılaştıran, Yahudileri seçilmiş olarak gösteren, Mesihçi, radikal, protestan evangelistler Pavlus'un yolundan yürümüyor mu? Bakın nereden nereye geldik. Bugün ABD yönetimindeki şahinler evangelist inanca sahiptir. Bunlar Mesih'in ikinci gelişiyle birlikte Hristiyanların Kudüs'te Mesih karşıtı olan Gog ve Magog yani Yecüc ve Mecüc ordusunu büyük bir savaş yani Armageddon sonunda yok edeceğine ve bin yıllık Mesih krallığının kurulacağına inanıyorlar. Bu bin yıllık döneme milenyum diyorlar. Milenyumun başlamasının öncelikli koşulu İsrail oğullarının vaat edilmiş topraklarda toplanmasıydı. Papaz John Nelson'ın 1800-1882 ortaya attığı ve Hristiyan Siyonizmi adı verilen bu görüş evangelistlerin inançlarının temelini oluşturur. Bu bugün ortaya atılan Büyük Orta Doğu Projesi'nin din ayağıdır. Peki Hristiyan Siyonizminin din ayağı olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı kim? Bu sorunun cevabını 16 Şubat 2004 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Teke Tek programında Tayyip şöyle veriyordu. Şu anda Amerika'nın da büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir merkez, bir yıldız olabilir. Bunu başarmamız lazım. Tayyip 4 Mart 2006 tarihinde Bayrampaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı ve AKP'nin internet sitesinde de yer alan konuşmasında BOP hakkında döktürmeye devam ediyordu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından biriyiz. Bu görevi yapıyoruz. Erdoğan'a en büyük destek 29 Eylül 2006 günü bölücü terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan geliyordu. Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi'ndeki görevini destekliyoruz. Ve bu tarihten sonra Tayyip ve Apo açık açık beraber yürümeye başlayacaklardı kendi yollarında. Büyük Orta Doğu Projesi'nin ne anlam ifade ettiğini zannedersem artık bilmeyen kalmadı. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi ya da yeni ismiyle genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin içeriği ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice tarafından da resmen açıklandı. Projenin görünürdeki hedefi Moritanya ve Fas'tan Orta Asya steplerine kadar Batı'nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının bulunduğu coğrafyada Müslüman toplulukların yaşadığı 24 ülkenin sınırlarını ve rejimlerini değiştirmek. Sınırları ve rejimi değişecek ülkeler arasında Türkiye de var. Projenin hedefi olan ülkelerin başında Irak geliyor ve sonuçlarına hepimiz tanık oluyorduk. Bölük bölçük olmuş bir ülke, milyonlarca ölü ve yaralı, tecavüze uğrayan kadınlar, parçalanan bebekler. Projenin asıl ve nihai hedefi ise önce Irak'ın kuzeyinde temelleri atılan Yahudi Kürt devletini ilan etmek, sonra İran, Suriye ve Türkiye'den koparılacak parçaları bu devletçiye monte ederek bir birleşik Kürdistan devleti oluşturmak, nihayet bu kukla devleti ve arz-ı mevut toprakları içinde ortaya çıkacak diğer şehir devletçiklerini Büyük İsrail şemsiyesi altında birleştirmek. Nitekim Orta Doğu'nun yıldızı olacak denilen Diyarbakır, ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan bir haritada Yahudi Kürt Devleti'nin sınırları içerisinde gösterildi. Bu Türkiye'yi parçalara ayrılmış şekilde gösteren harita, Roma'daki NATO toplantısına yeniden ortaya çıktı ve buna tepki gösteren Türk subayları toplantıyı terk etti. Terk etti de ne oldu? Sonra Ergenekon tezgahıyla doğru cezaevine. Tayyip Erdoğan'ın nihai hedefi Türkiye'yi de bölüp parçalamak olan bir projede eş başkan olarak görev alması, alenen suç işlemesinin kanıtı olmuyor mu? Ve insanın aklına şu soru da geliyor. İslam'da haksızlık karşısında susmak, dilsiz şeytanlıksa ihanete tepkisiz kalmak nedir? 29 Mart 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesinde Sebahattin Önkibar, Korkut Özal anladı, bunlar anlamıyor başlığı altında harita değişikliği konusunda şunları söylüyordu. Önceki akşam ATV'de Siyaset Meydanı programında Korkut Özal aynen şu tespiti yapıyor. ABD'nin Irak'ı işgal etmesi sıradan değildir. ABD bölgeyi yeniden dizayn etmek, yani sınırları değiştirmek için gelmiştir. Ali Kırcı araya girip soruyor, bu sınır değişikliği Türkiye'yi kapsar mı? Korkut Özal, kapsıyor diye endişeliyim. Bakın, bu sözleri söyleyen AKP düşmanı ulusalcı ya da komplocu biri değil, Korkut Özal'dır. O Korkut Özal ki AKP'nin akıl hocası diye biliniyor. Şimdi Korkut Bey bile bunları söylüyorsa bilinmelidir ki artık her şey alenileşmiştir. Benim endişem Korkut Bey'in bu bildiğinin AKP'liler tarafından bilinmemesi değil, onların bu harita değişikliğine ne yapalım, ABD'ye direnecek gücümüz yok diye boyun eğme ihtimalidir. Ergenekon gibi şeylerle dikkatleri dağıtan ey sözde mukaddesatçılar, haydi bizi umursamazsınız, Korkut Bey'i dinleyin, Korkut Bey'i. Yahudi iftarı. Tayyip'in Coca-Cola'nın verdiği yemekte ABD'li şirketlerle bir araya geleceği söylentilerinin ayyuka çıktığı günlerde Aslan Bulut, bir Yahudinin verdiği iftarda ancak ülke satılır diyordu. Eskiden satılmış hakem ya da satılmış medya gibi eleştiriler yapılırdı. Hakem faslını pek bilmem ama satılmış medya sloganı kelimenin tam anlamıyla gerçekleşiyor. TGRT'yi Yahudi medya tröstü Murdoch satın aldı. Ken West'te birkaç radyoyu bünyesine kattı, Star televizyonu ve gazetesi satıldı. Gazeteleri ve televizyonları satana kadar hükümetin borazanı haline gelen TMSF, anlaşılıyor ki Türk medyasını yabancılara satmakla, daha doğrusu tasfiye ile görevli. Çünkü başka bir iş yaptığını görmedim. TMSF Sabah gazetesi ile ATV'yi de Tayyip'in damadının dahil olduğu Çalık Holding'e satıyordu. Hem de ne satma? İhaleye kimse giremiyor, satış bedeli ise babalarının bankasıymış gibi devlet bankalarından temin ediliyordu. Derenin kuşunu derenin taşı ile vuruyorlardı. Böylece Tayyip'in ülkemizi pazarlamasının incelikleri, un akıtanın babalar gibi satmasının detayları sürekli sahne alıyordu. AKP hükümeti un akıtan başta olmak üzere diğer suç ortaklarını kurtarmak için üst üste mali aflar çıkarıyordu. Neyse, biz dönelim konumuza. Robert Murdoch'un sahibi olduğu News Corp, Türkiye'de Fox TV'nin sahibi. Dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında bulunan şirket satın almalarla büyüyor. Reuters'a konuşan News Corp'un başkanı Peter Chernin, bir ay içerisinde Türkiye'de birçok ihale için teklif verip vermeyeceklerine karar vereceklerini söylüyordu. Ve Yahudi Murdoch, Coca-Cola'nın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı onuruna verdiği açıklanan iftara katıldı. Bir Yahudi şirketi iftar verebilir mi? Yahut böyle bir yemek satılmış veya satılmayı bekleyen medyada iftar olarak sunulabilir mi? İftar bir kişinin onuruna verilebilir mi? İftarda ülke pazarlaması yapılabilir mi? Gazete televizyon satılır mı? Yahudi iş adamının cevabını duyar gibiyim. Yahudinin ABD'de verdiği iftarda başka ne olacaktı kuzum? Elbette Türkiye satılacak, İsrail satılacak değil ya. Yahudi Erdoğan'a minnettar. İsrailliler Nisan 2008'de Tayyip'e gaz veriyor, onu Nobel'e aday göstereceklerini söylüyorlardı. Tayyip'i yetiştirdiğini söyleyen İsrail'i emekli büyükelçi Alon Liel, Orta Doğu'da tüm dengeler bizim lehimize değişecek, Erdoğan'ı Nobel'e aday göstereceğiz diyordu. 15 Mayıs 2008'de ise Başbakan Erdoğan'ın hakikaten iyi arkadaşı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Olmert, barış çabasından dolayı kendisine minnettarım diyordu. Tayyip'e her ortamda minnettar olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Ehud Olmert şöyle devam ediyordu. İsrail dünyanın gündemine oturdu. Türk Başbakanı eminim yakında yine gelir. Türkiye ile yılda 3 milyar dolar ticaret yapıyoruz. Birlikte iş yapmak istiyoruz. Yahudi minnettarlığını sergiliyor, Nobel'e Obama aday gösteriliyor ve ödülü alıyordu. Tayyip'in hayali ise bir başka bahara kalıyordu. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim münafıkların özelliklerini şöyle tanımlıyordu. Maide suresi 52. ayet. Münafıklar çıkarlarını düşünerek Yahudi ve Hristiyanlara koşarlar. Bakara suresi 13. ayet. Münafıklar beyinsizdirler. Münafikun suresi 2. ayet. Onları gördüğünde kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider, onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar adeta koltuklarına dayanan, içi boş, ödlek olduklarından çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın, Allah belalarını versin onların. Mücadele suresi 14. ayette münafıkların tam olarak ne Müslümanlardan ne de Yahudilerden yana olmadıkları anlatılırken, münafıkların en önemli alametlerinin yine aynı ayette Yahudilerle dostluk kurmaları ve bilerek yalan söylemeleri olduğu vurgulanıyordu. Referansı Yahudi. Uzun bir süre İsrail'de yaşayan Wolfowitz'in akıl hocalarından biri de Mossad üst düzey sorumlusu Yahudi Albert Wohlstetter idi. Wohlstetter'in yetiştirdiği isimlerin arasında CIA'nın Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Richard Perle ve Zalmay Halilzad bulunuyordu. Wohlstetter 1979 yılında her gün yaklaşık 25 kişinin öldürüldüğü günlerde İstanbul Yahudileri ve CIA şeflerinden Richard Perle'in bulunduğu ortamda askeri darbenin olacağını ve bu darbe sonunda Türkiye-İsrail-ABD ittifakının doğacağını söylüyordu. 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen sonrasında içlerinde Cüneyt Zapsu, Mustafa Koç, Koç'un danışmanı Soli Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Ali Babaoğlu gibi isimlerin ABD'ye yaptıkları ziyaretlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olan Dan Fried, Dışişleri Bakanlığı ve CIA mensubu Mark Grossman, Karanlıklar Prensi olarak nam yapan CIA şefi Richard Perle bir yemekte buluşuyorlardı. ABD yönetiminin üst düzey yöneticileri TÜSİAD üyelerine ve onların üzerinden AKP'lilere "Umarız AKP, RP'nin yaptığı hataları tekrarlamaz" şeklinde mesajlar veriyorlardı. Bu çağrıya, bu emir gibi temenniye aynı günlerde ABD'de Musevi kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunan Tayyip anında ses veriyordu. 10 Aralık 2002 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile görüşüyor ve ona sadakat sözü verdikten sonra Monarch Oteli'nde Musevi örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geliyordu. Erdoğan görüşmede devlet işlerine liberal laik olduğunu, devlet işleriyle devletler arası ilişkilerde ancak laiklik temeli üzerinden bir araya gelinebileceğini, İslamcı oldukları şeklindeki söylemlerin doğru olmadığını vurguluyordu. Tayyip konuşmasına şöyle devam ediyordu. Şu andaki Türk-İsrail ilişkilerini yeterli bulmuyorum. Biz bu ilişkilerin çok daha ileri gitmesini istiyoruz. Bizim iktidarımız döneminde çok daha ileri gittiğini göreceksiniz, diyor ve ekliyordu. Biz Yahudilerden çok şey öğrendik. Beni İstanbul'daki dostlarınıza sorabilirsiniz. Tayyip'in aklına bir anda gelmediğinden olacak, aslında Amerika'da kendisine kefil olacak Yahudi kardeşleri vardı. Tayyip belediye başkanlığı döneminde yanına aldığı kahraman Emmioğlu ve bir kişiyle birlikte ABD'ye gidiyor ve Los Angeles sokaklarını arşınlıyordu. Hedefleri kısa bir sürede karlı bir duruma geçen İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İGDAŞ'ı pazarlamak ya da malum adıyla satmaktı. İGDAŞ'ı pazarlama uğrunda masaya oturdukları Howard Energy bir Yahudi şirketiydi. Bu satış işinde finansörlüğü üstlenen Rothschild'in Monaco'daki merkezinde oturan başkanı ise Lütfi Maktuf isimli bir ateist idi. Yahudiler Tayyip'e ödül yağdırıyor. Dinci basın Tayyip'in karizmasının her çizilmesinin ardından Siyonist lobinin hedefi Erdoğan başlıkları atıyordu. 14 Kasım 2009 tarihinde Vakit gazetesi Siyonist lobi Erdoğan'ı hedef aldı diyerek yine din sömürüsüne girişiyordu. Oysa Siyonist lobi bırakın Tayyip'i hedef almayı, onu şişirmek için her zaman ödüle boğuyor, bu şekilde istediklerini elde ediyordu. Global ekonominin babaları olan bankalar ve özellikle Yahudi bankaları AKP iktidarında 32 milyar dolar kar elde ediyorlar, bu ülkenin fakir insanlarının cebinden topladığı bu paraları ülkelerine transfer ediyorlardı. Bankaların yarısını karlı kamu altyapı yatırımlarını, fabrikaları hep onlar alıyorlardı. Bundan sonra hayat boyu biz çalışacağız, onlar yiyecek. Yahudilere böyle hizmet eden yöneticilerin ödülsüz bırakılması tabii ki düşünülemiyordu. Siyonizmin babası olarak kabul edilen Theodor Herzl tarafından 19. yüzyılın sonlarında kurulan ve kısa bir süre önce 100. yaşını kutlayan Yahudi kuruluşu American Jewish Congress ya da bilinen kısa adıyla AJC, Tayyip'e bu hizmetlerinden dolayı cesaret ödülü veriyordu. 5 Şubat 2004 tarihinde Taha Kıvanç ya da namı diğer Fehmi Koru, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde bu ödülü adeta sevindirik olarak şöyle değerlendiriyordu. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi bu ödüle layık görülmüş. Bunlar arasında Musevi olmayan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Listede İsrail'in önemli bütün başbakanları yer alıyor. Türkiye Başbakanı'na böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı. Ne diyor Fehmi? Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi bu ödüle layık görülmüş, bunlar arasında Musevi olmayan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Musevi olmayan ve ödül alan tek kişi kimmiş? Recep Tayyip Erdoğan. Atma! 21 Ocak 2004 tarihli Hürriyet gazetesi Başbakan Erdoğan'a Amerika ziyaretinin ilk ayağı olan New York'ta Amerikan Musevi Komitesi tarafından cesaret ödülü verileceğini duyuruyor ve şöyle diyordu. Kısa adı AJC olan Amerikan Musevi Komitesi bu amaçla Erdoğan şerefine HSBC Bankası'nda bir yemek düzenleyecek. Ödülün bu yemek sırasında başbakana takdim edileceği bildirildi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti getirecek özel uçağın 25 Ocak Pazar akşamı New York'a varması bekleniyor. Erdoğan 26 Ocak Pazartesi günü kısa adı FPA olan Dış Politika Derneği'nde düzenlenen bir toplantıya katılarak konuşma yapacak. Başbakanın konuşmasında AB yolunda atılan adımlar ve reformlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor. 11 Haziran 2005 tarihli Erdoğan ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen Vakit gazetesi her yıl verilen ödüllerden birini daha haber yapıyordu. ADL yani Anti-Defamation League'in Çevikbir'e verdiği aynı amaçlı ödül için Yahudilerden Üstün Hizmet Madalyası başlığı kullanıp Çevikbir'i yerden yere vururken Tayyip için hafif bir kıvırtma yaparak Musevilerden Cesaret Ödülü açıklamasında bulunuyorlardı. Gerçekte ADL bu ödülleri Yahudilere üstün hizmeti geçenlere veriyordu. Böylece Tayyip ödülü ve ödülün simgesi olan Davut boynuzunu alıyordu. Tayyip'in ADL'den Yahudilere üstün hizmet ödülünü almasını dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül izliyordu. Tayyip ödül alırken şöyle döktürüyordu. Musevi düşmanlığı utanç verici bir akıl hastalığının tezahürüdür. Katliamla sonuçlanan bir sapkınlıktır, sapıklıktır. Soykırım, etnik temizlik, ırkçılık, İslam düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve terörizm geçmişten bugüne kadar devam eden gelen aynı kötülüğün farklı yüzleridir. başka dinlere hoşgörü göstermek bize peygamberimizin mirasıdır. Musevi düşmanlığının Türkiye'de yeri yok. Oysa AKP'liler dünden bugüne sürekli Yahudilere küfür ede ede bugünlere gelmişlerdi. Bunların en ünlüsü meclis başkanlığı da yapan AKP Genel Başkanı Bülent Arınç'tı. Arınç 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde şeref madalyalarımız dediği konuşmasında Yahudiler hakkında şunları söylüyordu. Şöyle bir hadisi şerif var. Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu harpte Müslümanlar galip gelecektir. Öylesine bir galibiyet ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak, ağaçlar haber verecektir. Ey Müslüman, arkama Yahudi saklandı, gel onu öldür diyeceklerdir. Ama kendilerini seçilmiş sayan Yahudiler bu sözlerin sahiplerini baş tacı yaparken beni bu insanların gerçek yüzlerini deşifre eden Musa'nın Çocukları adlı kitabımdan dolayı eleştiriyorlardı. Yahudi cemaati başkanı İzak Haleva kendilerine sövenleri, kendileri hakkında katliam çağrıları yapanları bağırlarına basarken benim hakkımda 22 Şubat 2008 tarihinde Taraf gazetesine demeç veriyor ve Musa'nın çocuklarını yazanlar ülkesini sevmiyor diyebiliyordu. Yahudi cemaati başkanı Haleva beni antisemitistlikle yani Yahudi düşmanlığı ile suçluyor ama ağaçların arkasına saklanan Yahudileri bile öldürmeyi öğütleyen AKP'lileri Yahudi dostu olarak bağrına basıyordu. Haleva'ya söylenecek çok söz var ama hep belirttiğim gibi tazminatlar çok ağır. O halde Haleva'ya söylenecek sözü Tayyip söylesin. 31 Mayıs 1997 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesine demeç veren Erdoğan, Yahudileri zalimlikle suçluyor ve onlar hakkında şunları söylüyordu. Yahudiler artık mazlum olmaktan çıkmış zalim haline gelmişlerdir. Hristiyanların bir zaman kendilerine reva gördüğü zulümleri Filistinlilere karşı uygulamaktadırlar. Bu vesileyle Yahudileri kendi tarihleriyle hesaplaşmaya çağırıyorum. Tayyip'in beynimin yarısı dediği danışmanı Mehmet Metiner, Yemyeşil Şeriat adlı kitabında değiştiklerini söylüyor ve bir zamanlar Filistin düşüncelerini şöyle anlatıyordu. O zamanki Filistin tasavvurumuz, İsrail devletinin tümden yok edilmesi tezi üzerinde oturuyordu. Yahudilerle hesaplaşma günü gelip çattığında dağların, taşların, ağaçların dile gelip sığınacak yer arayan Yahudileri ihbar edeceğine inanırdık. Yeryüzünde fitne saçan bir tek Yahudi kalmayıncaya ve Yahudi devleti de tümden çökertilinceye kadar cihadımız sürmeliydi. Metiner bu düşüncelerini dayandırdıkları mesnedin geçmişte ne olduğunu şöyle açıklıyordu. Hatta Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e isnat edilen ama gerçekte uyduruk bir hadise dayanarak, yıllarca Peygamberimiz dedikleri Hazreti Muhammed'in hadislerine dayanarak Yahudi katliamı yapmayı teşvik etme suretiyle iktidar olan insanlar, iktidar olduktan sonra anında fikir değiştiriyorlar, hatta bu hadisin uyduruk olduğuna karar veriyorlar ve bir anda Yahudi dostu kesiliyorlardı. Ne gariptir ki başta Yahudi cemaati başkanı Haleva olmak üzere bilumum Yahudiler bu davranışı yiyorlardı. Ya kendini Müslüman olarak tanımlayıp bunların ardınca gidenler? Bu sözleri söyleyen, bu şekilde davranan insanları bağrına basan Haleva'nın yüzü kızarır mı? Sanmam. 29. ayrımın sonu. Sayfa 457.